Ayrım 25. Sayfa 323. 38. Mevlana'nın ortanca oğlu Alaaddin Çelebi gibi asiydi. Arabadan indiğimizde saçlarımızı dağıtan, giysilerimizi hoyratça savuran sert bir rüzgar karşıladı bizi. Hızlı adımlarla kendimizi emniyetin bahçesine atarken, "Poyraz!" diye mırıldandı gökyüzüne bakan Meran. "Bunun arkası yağmurdur." Bahçe daha korunaklıydı. Caddedeki rüzgarın hükmü burada geçersiz kalmıştı. Ana kapıya yaklaşırken içeriden iri yarı birinin çıktığını gördüm. Ragıp başkomiser değil miydi bu? Gözlerimi kısarak tanımaya çalıştım. Evet, ta kendisi. Yine gergin, yine telaşlıydı. Kaşları çatılmış, elindeki telsizle birilerine talimatlar yağdırıyordu. Kendini işine o kadar kaptırmıştı ki bizi fark etmedi bile. Hemen ardından çoğunluğu polis olan 15 kişilik bir erkek grubu geliyordu. Kalabalığın ön sıralarında iki polisin arasında dimdik duran, kırçıt saçlı, kalın bıyıklı, iri yarı, atletik yapılı bir adam dikkatimi çekti. Elindeki kelepçeye koluna iki polisin sıkıca yapışmış olmasına rağmen dünyaya meydan okur gibi yürüyordu. Sanırım bu güruhun lideriydi. Menan heyecanla kolumdan tuttu. "Miss Karen, bakın." Gösterdiği yöne bakınca Serhat ile Cavit'i gördüm. Tıpkı ön gruptaki zanlılar gibi onların yanlarında da ikişer polis vardı. Yoksa hepsi aynı çetenin elemanı mı diye düşünürken Serhat'la göz göze geldim. Yüzünde önce şaşkınlık, ardından kuşku, sonra da nefret dolu bir ifade belirdi. Cavit de bizi görmüştü. Ne olduğunu anlayamadığından önce gülümser gibi oldu, sonra arkadaşının yüzündeki düşmanca ifadeyi görünce kafası karıştı. Serhat ise olan biteni anlamış, giderek artan bir kinle adeta küfredercesine bakıyordu yüzümüze. Eğer yanında polisler olmasa bize bulaşacak, hatta belki de üzerimize saldıracaktı. Ama polisler yavaşlamasına bile izin vermeden hızla sürükleyerek onu ve Cavit'i az önceki güruhu doldurdukları büyük bir minibüse tıkıştırdılar. "Tutuklanmışlar galiba," diye sevinçle söylendi Menan. "Zeynep komiser sağlam kadınmış valla." "O kadar heveslenme. Zeynep'le sabah konuştum. Evlerinde hiçbir kanıt bulamamışlar." Yüzündeki sevincin yerini düşünceli bir hal aldı. "O zaman nereye götürüyorlar bunları?" "Bilmiyorum," dedim yeniden yürümeye başlarken. "Zeynep komiseri bulursak öğreniriz." Zeynep komiseri bulmak zor olmadı. Odasındaydı. Üzerinde hala lila rengi bluzu vardı. Bacaklarında aynı kot pantolon. Resmi giyimli bir polise talimatlar veriyordu. Menan'dan da benden de daha yorgun görünüyordu. Kapıda bizi görünce belli belirsiz gülümsedi. "Gelin," dedi eliyle masasının önündeki koltukları göstererek. "Şöyle oturun, sizinle hemen ilgileneceğim." Biz gösterdiği koltuklara çökerken polise savcılığa götürmesi gereken belgeleri açıklamayı sürdürdü. Masasının üzeri oldukça kalabalıktı ama her şey düzenliydi. Bilgisayar sağ tarafta, evraklar solda, kalemlik önde, hiç durmadan cızırdamayı sürdüren telsiz sümenin kenarında duruyordu. Telsizin biraz berisinde dün fark etmediğim gösterişsiz bir çerçevenin içindeki bir fotoğraf dikkatimi çekti. İki erkeğin arasında duruyordu bizim Zeynep. İyi görmek için yaklaştım. Adamlardan biri orta yaşlıydı, yorgun bir yüzü vardı ama sevimliydi. Hani hemen kanınızın ısınacağı insanlar vardır ya, onlardan biri. Öteki gençti. Bakışları öfke doluydu. Mevlana'nın ortanca oğlu Alaaddin Çelebi gibi asiydi. "Fotoğraf ilginizi çekti galiba." Suçüstü yakalanmış gibi irkildim. "Özür dilerim, bir an bakışlarım kaydı da." "Önemli değil Miss Karen." Rahat bir gülümseme belirmişti dudaklarında. "Fotoğraf önünüzde duruyor, bakacaksınız tabii." Madem öyleydi, açıkça sordum. "Aileniz mi?" "Aslında ailemden daha yakınlar." Özlemle bakıyordu resimdeki iki adama. "Kır saçlı olan başkomiser Nevzat, İstanbul'daki amirim. Şu deli deli bakan da bizim Ali, komiser Ali." Ali derken gözleri dalgınlaştı. Anlaşılan iş arkadaşı olmanın ötesinde bir anlam taşıyordu bu genç adam. "Başkomiser Nevzat bu dünyada tanıdığım en iyi adamdır." Zeynep komiser özel duygularını paylaşmaya başlamıştı bizimle. Yakınlaşmak için bu fırsatı kaçıramazdım. Gülümseyerek sordum. "Neden en iyi polisi değil de en iyi adamı?" Aslında dünyanın en iyi polisidir de. Ama vicdanı her zaman mesleğinin önünde gelir. Bize de hep bunu öğütler zaten. Önce insan olun, sonra polis. Ya genç olanı? Kestane rengi gözlerindeki yorgunluk bir anda silindi. Ali mi? Koltuğuna yaslandı. Sanki güzel bir hayalin ortasındaymış gibi mutlu bir ifadeyle aydınlandı yüzü. Ali delidir, çılgının biridir ama altın gibi bir kalbi vardır. Bence yaptığı en yanlış iş polis olmak. Duraksadı, kendini fazla kaptırdığını anladı. Ama polisliği de çok iyi yapar, diyerek konuyu kapattı. Yeniden öne doğru eğildi. Evet, dedi derin bir iç geçirerek. Biz konumuza dönelim. Sol taraftaki evrakların içinden bir zarf çıkarttı. Buyurun, pasaportunuz burada. Zarfı alırken sordum. Nerede buldunuz? Şu sizi gasp eden Solak Kamil var ya, işte onu öldürenlerin evinde. Hayranlıkla söylendim. Yakaladınız yani katilleri. Evet, iki kişi firarda ama önemi yok. Çeteyi çökerttik. Onların yakalanması da an meselesi. Menan merakla yutkunarak sordu. Hangi örgüttenmiş bunlar? Zeynep'in düzgün alnı kırıştı. Örgüt mü? Dün dediniz ya Zeynep komiserim diye sabırsızca söylendi Menan. Adamlar fanatik, dinciymiş. Yaramaz bir çocuk gibi gülümsedi Zeynep. Değillermiş. Aslında epeydir farkındaydık bunun ama operasyon sonuçlanıncaya kadar kimseye söyleyemezdik. Ben de merak etmiştim şimdi. Peki neymiş işin aslı? Neden öldürmüşler Solak Kamil'i? Çeteler arası hesaplaşma diye açıklarken rüzgar arkamızdaki pencereyi ardına kadar açtı. Sözlerini sürdüremedi. Özür dilerim, şu pencereyi kapasam iyi olacak. Koltuğundan kalktı. Bitkin adımlarla pencereye yaklaştı. Açılmış kanadını sıkı sıkıya kapattı. Geri dönerken söylendi. Kış geri mi geldi ne? Koltuğuna yerleştikten sonra sanki hiç ara vermemiş gibi anlatmayı sürdürdü. Daha önce de bu tür yasa dışı çetelerle karşılaştığımız çok olmuştu. Ancak bu kez iyi organize olmuş bir grup çıktı karşımıza. Daha doğrusu çok zeki bir çete reisi. Ordudan atılmış bir yüzbaşı. Yılmaz Deresoylu. Herkes onu Deli Yılmaz diye tanıyor. Emin olmak istedim. Kırçıl saçlı, kalın bıyıklı biri mi bu Deli Yılmaz? Az önce bahçede gördük. Ta kendisi. Ragıp başkomiserim savcılığa götürüyordu onları. Şimdi bu Deli Yılmaz, isminin aksine son derece kurnaz bir adam. Jandarmada istihbarat subayı olarak çalışmış yıllarca. Güneydoğu'daki savaşta yolsuzluklara bulaşmış. Ordudan atılınca sabıkalı birkaç polisi de yanına alarak Konya'da bir çete oluşturmuş. Ama karşılarına mensuplarından birinin de Solak Kamil olduğu daha eski bir çete çıkınca işler sarpa sarmış. Bu bilgi dün söyledikleriyle çelişiyordu. Solak Kamil bu işleri bıraktı demiştiniz. Dün geceye kadar öyle sanıyorduk ama bırakmamış. Çok faal olmasa da çetenin kimi işlerini yapmayı sürdürmüş. Fakat minibüs olduğu da doğru. Minibüsü hem turizm işinde hem de çete faaliyetlerinde kullanıyormuş. İkonyon Turizm bu çetenin yan kuruluşu olabilir miydi? Bu çete dediğiniz kişiler ne tür işler yapıyorlarmış? Meyhaneleri, birahaneleri kontrol ediyorlarmış. Uyuşturucu da satıyorlarmış. Fuhuş da var. Deli Yılmaz'ın gözleri ise daha yükseklerdeymiş. Zengin iş adamlarını tuzağa düşürmek, devlet arazisine el koymak, çek senet tahsili işleriyle uğraşıyormuş. Konya küçük yer. İki çetenin yolları bir gün kesişmiş. Solak Kamil'in çetesi sert çıkmış bunlara. Deli Yılmaz geri adım atar gibi görünmüş, açık bir çatışmaya girmeyi göze alamamış. Eski istihbaratçılık deneylerinden yararlanarak kurnazca bir plan yapmış. Rakip çetelerin elemanlarını tek tek avlamaya başlamış. Önce Afyon Karakolu'nda muhabbet tellalı kadın ile kocasını taşlayarak öldürtmüş. Dün anlattığım gibi cinayet yerine Müslüman fanatikler rejim uyguluyor görüntüsü verdirtmiş. Ardından karşı çetenin meyhanelerini yaktırmış. Yangın yerinin karşısındaki duvara da Kur'an'dan ayetler yazdırmış. Sonra da zaten herkesin nefret ettiği Solak Kamil'i öldürterek sanki şeriat hükmü uygulanmış gibi adamın sol elini kesip gırtlağına sokturmuş. Ama kendi kesik eliyle boğazını tıkadıklarında Solak Kamil zaten ölüymüş. Çünkü daha önce bizzat Deli Yılmaz tarafından boynu kırılmış. Yani Solak Kamil'i öldürmelerinin Misk Yarın'ın gasp edilmesiyle hiç ilgisi yok muymuş? Duydukları karşısında benim gibi şaşkına dönen Menan da soruyu soran. Tamamen rastlantı ama katillerin Solak'ın Misk Yarın'ı gasp ettiğini görmüş olmaları büyük olasılık. Çünkü o sırada Solak'ın peşindelermiş. Solak'tan sonra listede 5 kişi daha varmış. Eğer çeteyi çökertemeseydik hepsini öldüreceklermiş. Deli Yılmaz kararlıymış. Bütün çeteyi ortadan kaldıracak, bu işi de Hizbullah ya da El-Kaide gibi radikal İslamcı örgütler yaptı gibi gösterecekmiş. İngiltere'de pek sık karşılaşamayacağımız türden ilginç bir suç öyküsüydü bu. Ama beni ilgilendiren 3 milyon pound ödeyeceğimiz şirketti. Peki Solak Kamil ile İkonyon Turizm'in ilişkisi var mıymış? Suratı asılır gibi oldu. Sadece Serhat ve Cavit ile ilişkisini tespit edebildik. Solak bu ikisiyle Eskişehir cezaevinde bir yıl birlikte yatmış. Üçü sıkı arkadaşlarmış. Demek sabıkalıymış Serhat diye öfkeyle söylendi Menan. Biliyordum zaten o herifte bir pislik olduğunu. Ya o titizlik manyağı Cavit'e ne demeli? Adam yaralamaktan girmişler içeri diye sürdürdü Zeynep. Antalya'da kayıkçılar çetesinin üyesiymiş bu ikisi. 3 yıl yatmışlar, onlar da Solak gibi aftan yararlanıp çıkmışlar. Sonra da Konya'ya gelerek Ziya Bey'in yanında işe girmişler. Bizi ilgilendiren konuya gelmiştik sonunda. Ya Ziya Bey, o da mı çeteye dahil? Sanmıyorum diyerek başını salladı. Ne Deli Yılmaz'ın çetesinin ölüm listesinde adı geçiyor ne de karşı çetede yer alan kişilerin arasında. Galiba Ziya Bey'in çetelerle bağlantısı yok. Hemen itiraz ettim. Çetelerle bağı olmayabilir ama Solak Kamil'i üzerime salmakta hiçbir sakınca görmemiş. Yorgun gözleri haklısınız der gibi baktı. Evet, muhtemelen Solak'ı size saldırtan Ziya Bey'dir. Tabii bu işi de Serhat ve Cavit aracılığıyla yaptırmıştır. Ancak hem Serhat hem de Cavit bu suçlamayı reddediyor. Serhat, Solak'ı telefonla aradığını kabul ediyor ama eski arkadaşım, buluşup yemek yiyecektik diyor. Çaresizlik sinirlerimi germeye başlamıştı. Yalan söylüyorlar diye çıkıştım. Daha önce Solak'ı da tanımadıklarını söylemişlerdi ama bakın hapishane arkadaşı çıktılar. Gözlerinde yılgın bir ifade belirmişti. Biliyorum Misk Yarın, boş yere öfkelenip kendinizi yıpratmayın. Telefonda da anlattım. Evlerinde yaptığımız aramalarda ne bu işi teşvik ettiklerine dair bir belge ne de oteldeki yangını çıkardıklarını gösteren bir kanıt bulabildik. Yine de eski sabıkalı olmalarını da göz önünde bulundurarak ikisini de savcılığa yolladım. Zeynep'in sesi umutsuzdu. O açıkça söylemese de savcılığın Serhat ile Cavit'i serbest bırakacağını düşünüyor, kendimi yenilmiş gibi hissediyordum. Bir süre kimse konuşmadı. Odada duyulan tek ses masanın üzerindeki telsizin sinir bozucu cızırtılarıydı. Ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama size İkonyon Turizm hakkında kimi bilgiler vermek istiyorum diyerek yine Zeynep başladı söze. Mali polisten ayrıntılı bir rapor aldım. İkonyon Turizm finansal açıdan oldukça zor bir durumdaymış. Apart otel yapacağım diye fazla açılmış. Bankalara 5 milyon dolara yakın kredi borcu varmış. Eğer önümüzdeki 6 ayda ödeyemezse bütün mal varlığına haciz gelecekmiş. Üstelik bu Ziya Kuyumcuzade'nin ilk zora düşmesi de değil. Bundan 5 yıl önce de ortakları arasında onun da bulunduğu Konya merkezli bir limited şirket kendilerinin de Müslüman olduğunu söyleyerek Almanya'daki inançlı Türk vatandaşlarından toplanan 10 milyon euroyu batırmış. Yani Ziya Kuyumcuzade denen şahıs sütten çıkmış ak kaşık değil. Ve kişisel fikrimi soruyorsanız evet muhtemelen Yakut Otel yangınını da çıkartan o. Bu defa umutsuz olan bendim. Son iki görüşmemizde Zeynep'in söylediklerini tekrarladım. Elimizde ne bir kanıt ne de bir tanık var. Ziya her şeyi ayrıntısına kadar hesaplamış. Ne yani diye patladı Menan. Göz göre göre sahtekarlığa boyun mu eğeceğiz Misk Yarın? Başka çaremiz var mı? Menan kolay teslim olacağı benzemiyordu. Babasıyla konuşalım diye inatla atıldı. İzzet Efendi bu namussuzluğa göz yummaz. Umutsuzca dudak büktüm. Ziya'nın babasını önemseyeceğini sanmıyorum. Bence yaşlı adamla konuşmanızda yarar var diye araya girdi Zeynep. Ziya babasını önemsemeyebilir ama adam işinize yarayabilecek bilgiler verebilir. Anlaşılan Ziya'nın bu işten 3 milyon poundla sıyrılması onu da rahatsız ediyor, günün sonunda bir sahtekarın kazanacak olmasını içine sindiremiyordu. Önerinizi düşüneceğim Zeynep Hanım, dedim toparlanırken. Biz artık kalkalım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz kalkarken o da doğrularak elini uzattı. Keşke daha fazlasını yapabilseydim ama elimden ancak bu kadarı geliyor. Bakışları içten, sesi üzgündü. 39. Yaratmak da, yok etmek de sana mahsustur. Zeynep komiserin yanından çıkar çıkmaz Menan'a telefonla İzzet Efendi'yi arattırdım. Yaşlı adamla konuşmamızın soruşturmaya yararı olacağından değil, belki Şems ya da babam hakkında yeni bilgiler edinebilirim diye. Konuşmaları çok kısa sürdü. İzzet Efendi isteğimizi memnuniyetle karşılamıştı. 2 saat sonra Mevlana Müzesi'nin müdürüne gidecekmiş. Adam eski ahbabıymış. Orada görüşebilirmişiz. Saat 12 gibi müzede buluşacaktık. Aslında benim de Simon'u aramam, gelişmeler hakkında bilgi vermem gerekiyordu ama nedense şimdi bunu yapmak içimden gelmiyordu. Yalnız kalmak, biraz düşünmek istiyordum. Sigorta soruşturmasında başarısız olmama rağmen aklım işten çok Şems'e takılmıştı. Ona dair o kadar çok soru birikmişti ki kafamda, bunları neye göre sıralayacağımı, hangisine ne yanıt vereceğimi bilemiyordum. Ama emin olduğum tek şey yalnız kalmak istediğimdi. Menan'a şehri dolaşacağımı söyledim. ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' diye sordu hevesle. Adam bayılıyordu bana yardım etmeye. Ama bu benim hikayemdi. Zaten yeterince katmıştım onu kendi meseleme. Üstelik eminim bürosunda yapacak çok iş de vardı. ''Bilmiyorum'' dedim kayıtsız bir tavırla. ''Neresi olursa. Ama alınmayın lütfen. Mümkünse tek başıma gezmek istiyorum. Sizinle ilgisi yok. Yabancı şehirlerde yalnız gezmeyi severim.'' Ne demek istediğimi anlamadı Menan ama ısrar da etmedi. Sadece sizi bırakmamı istediğiniz bir yer varsa bırakabilirim diyecek oldu. Yok dedim kesin bir tavırla. Sağ olun, ben başımın çaresine bakarım. Tamam o zaman ama bana ihtiyacınız olursa telefonum açık. Menan arabasına binip gidince bir süre sokaklarda amaçsızca dolaştım. Artık bu işin sonu gelmiş gibi görünüyordu. Pasaportumu da bulmuştum. İngiltere'ye dönmemek için hiçbir nedenim kalmamıştı. Simon'la konuşup yarın sabah bile yola çıkabilirdim. Buradan İstanbul'a, oradan da ilk uçakla Londra'ya. Ama bunu istemediğimi fark ettim. Eksik kalan bir şeyler vardı. Ne olduğunu bilmiyordum ama yarım kalmışlık, tamamlanmamışlık duygusu gizli bir yara gibi zonkluyordu zihnimde. Yıllarca babamdan uzak kaldıktan sonra onun şehrinde, onun inancıyla, onun kendine rehber seçtiği kişilerin hayaletleriyle karşı karşıya kalmıştım. Hazırlıksız bir karşılaşmaydı bu. Haksız bir yüzleşme. İster misin diye sorsalardı asla kabul etmezdim ama işin tuhafı şimdi bu karşılaşmayı bir sonuca bağlamadan gitmek istemiyordum. Çalan telefonum düşüncelerimden yaşama çağırıyordu beni. Açtım. Niggle'dı. Nedense büyük bir coşku hissetmedim. ''Alo Karen?'' ''Merhaba Niggle.'' Sesim buruk çıkıyordu. ''Nasılsın?'' Zeki adamdı sevgilim. Hemen anladı bir şeylerin ters gittiğini. ''Ne oldu? Sesin bir tuhaf geliyor.'' ''Yok, ben iyiyim. Soruşturmayla ilgili bir pürüz çıktı da.'' ''Öyle mi?'' Neşesi sönmüştü. Kim bilir hangi duygularla etmişti bu telefonu. Belki de bana Mevlana'nın şiirlerinden birini okuyacaktı yine. Boş ver dedim gönlünü almaya çalışarak. Dün geceki yemek için teşekkür ederim. Annem çok mutlu olmuş. Sahi mi? Sesi kuşku doluydu. Bana pek öyle gelmedi. Başlarda çok neşeliydi ama hamile olduğunu duyunca sinirlendi. Niye söyledin ona demedim. Çünkü hamile kalmak gizlenmesi gereken bir kusur değildi. Hatta benim yaşımda bir kadın için annemin de belirttiği gibi son şans bile sayılabilirdi. Bebeği aldıracağımızı söyleyince de tadı iyice kaçtı diye sürdürdü sözlerini. Sanırım annem bir torun istiyor. Bu konuyu onunla konuşsan iyi olacak. Boş yere umutlanmasın kadıncağız. Sanki beni uyarır gibiydi. Ya da yaşadığım onca gerginlikten sonra ben öyle algılıyordum. Aslında ne yeri ne de zamanıydı ama duygularımı daha fazla gizlemek içimden gelmedi. Niggle, sana söylemek istediğim bir şey var. Neymiş? Hayır, yanlış algılamamıştım. Bir tür meydan okuma duygusu içine girmişti Nigel. Bu ses tonunu çok iyi tanıyordum. Ne zaman onun istemediği bir konudan bahsedecek olsam aynı tonda konuşurdu benimle. Ama korkarım bu kez onun isteklerini yapamayacaktım. Bebeği aldırmak konusunda emin değilim diye söylendim kararlı bir tavırla. Aramızda binlerce kilometre de olsa yaşadığı hayal kırıklığını bütün ağırlığıyla hissedebiliyordum. Ama bu konuyu konuşmuştuk, dedi kısa bir sessizliğin ardından. Hatta ben hastaneden randevu bile aldım. Özür dilerim Nigel. Haklısın, konuşmuştuk. Daha doğrusu sen fikrini söylemiştin, ben de sessiz kalmıştım. Düşüncelerimi söylemediğim için hatalıyım ama bu bebeği aldırmak istediğimden emin değilim. Doğuracak mısın yani? Sesini yükseltmişti. Çıkışır, azarlar gibiydi. Bilmiyorum, dedim ne ezik ne de sinirli bir tavırla. Biraz düşünmem lazım. Şimdiye kadar düşünmedin mi? Giderek daha kırıcı olmaya başlıyordu. Düşünmedim. Annen etkiliyor seni. Onunla tartışmak istemiyordum. Sadece annem değil, her şey etkiliyor diye kestirip attım. Bana biraz zaman ver Nigel. Biraz düşüneyim. Sen de düşün. Londra'ya döndüğümde yeniden konuşuruz. Sakinliğim onu da etkiledi galiba. Tamam, dedi sinirlerini kontrol etmeye çalışarak. Tamam, sen gelince konuşuruz o zaman. Bunun dışında nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bugün ameliyat yok. Ruhsuz, duygusuz bir tavırla konuşuyordu artık. Tenise gideceğim öğleden sonra. Şu senin psikologla maçımız var. Oliver'la mı? Evet, biliyorsun en son fena yenmişti beni. Umarım bu defa sen kazanırsın. Biraz zor ama deneyeceğim. Bol şans. Konuşuyorduk ama aramızdaki soğukluk bir türlü kalkmıyordu. Vedalaşmamıza da yansıdı. Seni çok özledim, ne zaman geliyorsun filan demedi bile. Öylesine söylenmiş kuru bir kendine iyi bak çıktı ağzından. Yüreğim sızlıyordu ama kendimi tuttum. Sen de demekle yetindim sadece. Sen de kendine iyi bak. Telefonu kapattığımda gözyaşlarıma engel olamadım. Neden böyle oluyordu? Neden böyle tıkanıp kalmıştık? Neden bitiyordu her şey? Birden kötümser düşündüğümü fark ettim. İlişkimizin bittiği falan yoktu. Sadece farklı düşünüyorduk. Belki de Londra'ya döndüğümde Nigel'ı ikna edebilirdim. Belki o da isterdi çocuğun doğmasını. Ona bu konuda fikrimi hiç söylememiştim ki. Belki de beni anlayacaktı. Ya anlamazsa, ya çocuğu istemezse? Bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aklım bu karmakarışık sorunla uğraşırken sanki çabuk yürürsem çözümü daha kolay bulabilirmişim gibi adımlarım kendiliğinden hızlanmıştı. Şiddetini artıran rüzgarla yarışırcasına yürüdüm şehrin sokaklarında. Karnımda hakkında vereceğim kararı bekleyen bebeğim, aklımda çözümsüz düşünceler, yürüdüm. Sonra kayboldum. Evet, birbirine benzer caddelerin, sokakların arasında yolumu bulamaz hale geldim. Bir an panikledim. Ne yapacağımı bilemedim ama çözüm birkaç metre önümdeki caddeden geçmekte olan taksideydi. Hiç duraksamadan taksiye işaret ettim. Arabaya binerken nereye diye soran taksiciyi kararlılıkla yanıtladım. Şems-i Tebrizi Camii'ne. Taksiden inerken ilk yağmur damlası düştü alnıma. Gökyüzü lacivert bulutlarla kaplanmış, gün sanki geceye dönüşmüştü. Sabırsız bir sağanağa yakalanmamak için camiye girdim. Girişte ince sakallı, aydınlık yüzlü genç bir adam karşıladı beni. Kibar bir tavırla ayakkabılarımı çıkartmamı, başımı örtmemi rica etti. Eğer başörtüm yoksa kendileri verebilirmiş. Boynumdaki duman rengi uzun fuları çözerken, "Var" diyerek teşekkür ettim. Başımı örttükten sonra ayakkabılarımı çıkardım. Kapının iki yanında karşılıklı olarak duran raflardan sol taraftakinin en alt sırasına yerleştirdim. Mevlana'nın türbesiyle kıyaslandığında son derece mütevazi bir ibadethaneydi burası. Hem cami hem de türbe. Ama belki Şems'e yakışan da buydu. Belki ona sorsalar bir türbesi bile olsun istemezdi. Mevlana, gökyüzünden daha güzel bir kubbe mi olur dememiş miydi? Eminim Şems de onun gibi düşünürdü. Yine de Mevlana türbesindeki o kalabalıktan sonra burada görevli dışında kimsenin olmadığını görmek keder vericiydi. Sadece keder verici değil, yüzlerce yıllık türbenin içindeki bu ıssızlık aynı zamanda ürkütücüydü de. çekingen gözlerle içerisini inceleyerek karşımdaki türbeye doğru ağır adımlarla yürüdüm. Sol tarafımdaki geniş kemerin altından geçilerek girilen caminin ahşap mihrabını fark ettim. Demek insanlar namazlarını burada kılıyorlardı. Mihrabın olduğu bölgeyle fazla ilgilenmedim çünkü 5-6 metre ötemde ön cephesi fazla yüksek olmayan ahşap trabzanla çevrilmiş, üstünde yeşil bir örtü ve kocaman bir sarık olan büyükçe bir sanduka duruyordu. Sandukanın ayak ucuna yaklaşınca sol taraftaki levhada yazılanlar gözüme çarptı. Yüce Peygamberimiz ile Hazreti Ali arasındaki dostluk, muhabbet, yakınlık ne ise, Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana arasındaki dostluk odur. Aradan 700 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen, insanların hala onların arasındaki ilişkiyi savunmak zorunda kalmaları üzücüydü. Öte yandan bu iki sıra dışı insanın ilişkisi merak edilmeyecek gibi de değildi. Onlar buna aşk diyorlardı. Ama onların bu duyguya yüklediği anlam ile bizim kavramlarımız arasında sanırım epeyce fark vardı. Belki de Şems ile Mevlana arasındaki ilişkiyi çözebilsem, babam ile Şahnesim arasındaki yakınlığı da kavrayabilirdim. Tabii babamın neden bizi hiçbir açıklama yapmadan bırakıp gittiğini de. Belki de İzzet Efendi'ye sormam gereken soru, babamın neden Şahnesim'le gittiği değil, Mevlana'nın Şems'e neden bu kadar büyük bir tutkuyla bağlandığı olmalıydı. Belki kanayan yüzüğün gizemi de bununla ilgiliydi. Şems'in hakikat dediği büyük sır da. Aklımdan bunlar geçerken caminin kubbesi ardı ardına vuran gong sesleriyle yankılandı. Başımı sesin geldiği yöne çevirince duvarda antika, ahşap bir saat gördüm. Saatin sarkacı sağa sola savruldukça önemli bir olayın vakti geldi dercesine inatla çalıyordu gong sesi. Gong sesi sona erince saatin altındaki bölme gıcırdayarak açıldı. Yine gizemli bir geçit duruyordu önümde. Kulaklarımda o bildik uğultuyu hissettim. Yine o tatlı esinti sardı ortalığı. Yine o ıtır kokusu çalındı burnuma. Yine aynı ürpertiyle sarsıldı bedenim. Evet, kara giysili dervişin hayaleti yine etrafımda bir yerdeydi. Sakın gitme diyen içimdeki cılız sesi aldırmadım bile. Bütün benliğimi ele geçiren merakımın eteğine tutunarak yürüdüm o güzelim ıtır kokusunun yoğunlaştığı yere. Saatin altındaki geçitten içeriye girince toprağın derinliklerinden gelen bir nem çarptı yüzüme. Bir titreme aldı bedenimi ama durmadım. Sarı kandillerin aydınlattığı dar, kemerli bir dehlizde ilerlemeye başladım. Birkaç adım sonra etrafı yaldızlı, kalın ahşapla çevrili cam bir kapı çıktı karşıma. Ne tokmağı vardı ne kilidi. Nasıl geçeceğim diye düşünürken bir gölge düştü cam kapının öteki tarafına. Dikkatli bakınca gölge bir insana dönüştü. İnsan bizim gezgin dervişe. "Neden durdun?" diye sordu sanki aramızda cam yokmuş gibi. "Niye yürümüyorsun?" Aramızdaki camdan engeli göstererek açıkladım. "Görmüyor musunuz cam var? Nasıl geçeyim?" "O cam değil, ayna." "O zaman bu aynanın sırrı dökülmüş çünkü öteki tarafını görebiliyorum." "Görmüyorsun," dedi çekik siyah gözlerini iyice kısarak. "Çünkü bu aynanın öteki tarafı yok. Gördüğün kendi yansıman." Bakışlarımı kendi bedenime çevirdim. Haklıydı. Yine siyah giysiler içindeydim. Yine ellerim yaşlanmıştı. Yine suretim şemse dönüşmüştü. Başımı kaldırdım. Aynanın içinde kendimi gördüm. Bu kez şaşırmadım. Başımı kaldırdım, şemse dönüşmüş suretimin bir adım gerisindeki demir halkalı ahşap kapağı fark ettim. Gitmem gereken yolu anladım. Döndüm, demir halkadan tutarak ahşap kapağı kaldırdım. Kıvrılarak toprağın derinliklerine inen bir merdiven belirdi ayaklarımın dibinde. Hiç duraksamadan, hiç yadırgamadan, sanki her gün bu merdivenleri kullanıyormuşum gibi ustalıkla inmeye başladım basamaklardan. Daha ilk adımda duydum fısıltıları. "Bu İranlı derviş büyü yaptı Mevlana Hazretlerine. Başka türlü şeyhimiz bağlanmazdı ona." Her basamakta başka bir ses, başka bir nefreti kusuyordu. "Fiili livata yaptığını söylüyorlar. Esasen erkek bedenine düşkünmüş bu şemsi perende." İndikçe daha güçlü duyuluyordu fısıltılar. Geçen gün çarşıda peygamberliğini ilan etmiş diyorlar. Kanatsız bir iblis gibi adımlarımı izleyen fısıltılar homurdanmaya dönüşüyordu. Allah'a şirk koşuyormuş zındık. Tövbe tövbe. Ben Allah'ım dediğini duymuşlar. Homurdanmalar açıkça düşmanlık ilan ediyordu. Moğolların adamıymış diyorlar. Konya'nın haritasını verecekmiş onlara. Şehre rahatça girsinler diye. Düşmanlık tehdide varmıştı sonunda. Katli vaciptir bu kara dervişin. Tez zamanda, tez elden halledile. Merdivenin son basamağından taş bir zemine indiğimde sesler kesildi birdenbire. Odamdaydım. Celaleddin'in yaşamam için bağışladığı odamda. Ama hiç eşya yoktu ortalıkta. Ne duvarın kenarındaki sedir, ne yere serili kilim, ne Vezir Karatay'ın Celaleddin'e hediye ettiği rahle, ne işlemeli sürahi. Sadece bir tabut. Sanki içindekini herkes görsün de ibret alsın diye camdan yapılmış bir tabut. Tabutun içinde genç bir kız, benim karım Kimya. Sanki ölmemiş gibi taptaze, sanki az sonra gülerek uyanacakmış gibi yanakları pes pembe. Belki de dokunsam gözlerini açacak, belki de seslensem kalkacak. Ama dizlerimin bağı çözülmüş. Ben de o cesaret nerede? O anda duydum kapıya vuran insan elinin sesini. Şems Efendi, ey Şems-i Tebrizi, kapıya gel az hele. Hiç şaşırmadım duyduklarıma. Korkmadım, telaşa kapılmadım. Demek vakti gelmişti. Yekindim, kapıya yürüdüm. Elimi kilide götürmeden döndüm bir kez daha baktım camdan tabutta yatan günahsızın kefensiz bedenine. Allah'a sözüm olmasaydı eğer hiç durmaz değiştirirdim kendi canımı onunkiyle. Ama vaat edilen yerine gelmişti. Ben de vaat ettiğimi yerine getirmeliydim. Kapıyı açtım. Zemherinin soğuğu hücum etti içeri. Ayaz alevsiz bir ateş gibi yaladı yüzümü. Buyurun dedim dolunayın kara gölgeler halinde getirdiği 7 kişiye. İşte geldim, deyin ne diyecekseniz. Kimse bir şey diyemedi. Kış gecesinin sessizliği katı bir ayaz gibi çöktü aramıza. En önde duranı seçer gibi oldum. Bu Hüdavendigar'ın asi oğlu Alaaddin'di. Alaaddin dedim görmediğim gözlerinde hakkımda verilen hükmü okuyarak. Alaaddin sen misin? Bir adım öne çıktı Alaaddin sandığım gölge. Kendi yüzümü gördüm onun suretinde. Hatırla dedi kendi dudaklarım bana. Verdiğin sözü hatırla. Dolunayla aydınlanan sessiz bir bahçe canlandı gözlerimin önünde. O ilahi gecede Allah'a şöyle yakarmıştım. Ey göğü ve yeri yaratan, ey olmazı olur kılan, kendi gizli sevgililerinden birinin adını söyler misin bana? O ulaşıldıkça ulaşmaz olan bana şöyle demişti. İstediğin can herkesin gözünden saklı, güzel ve mağfirete nail olmuş Belhli Sultanül Ulema Bahaveledin oğlu Muhammed Celaleddin'dir. Ben de ona demiştim ki, ey umutların umudu, ey varlığımızın kutsal ışığı, o sevgilinin mübarek yüzünü, Muhammed Celaleddin'in suretini bana gösterir misin? Her şeyi görüp bilen, bildiğimizi kat kat çoğaltarak anlamlara ayıran bana demişti ki, buna teşekkür borcu olarak ne verirsin? Hiç düşünmeden uzatmıştım boynumu, başımı. Takdiri yaratan takdir etmişti hediyemi ve demişti ki, mana budur işte, aşk budur. Aşkın tek bedeli vardır, o da candır. Ölümle kutsanmayan aşk, aşk değildir. Bundan böyle Bahaveledin oğlu Muhammed Celaleddin sana helaldir. Git ve onu bul. Git onu bul ama bize verdiğin sözü de unutma. Unutmamıştım. Her nefes alışımda, her adım atışımda gerçekleşsin diye uğraştığım kutsal amacımı nasıl unutabilirdim? Alaaddin sandığım bedenden bana bakan kendime gülümsedim. Vakit geldi mi? Geldi dedi benim suretimde görünen. Hazır mısın? Hazırım dedim gözlerimi bile kırpmadan. Yaratmak da yok etmek de sana mahsustur. Önce bir ses duydum. Kınından sıyrılan bir bıçak, zehrini kusan bir engereğin tıslaması, yırtılan tenin yumuşak yankısı. Baktım, şimdi Alaaddin duruyordu karşımda. Gülümsemeye çalıştım, bırakmadılar. Bakışlarımla anlatmak istedim, fırsat vermediler. aynı anda 7 kez parladı 7 bıçak dolunayın ışığında. Aynı anda tam 7 kez sarsıldım. 7 kez açıldı bedenimde 7 ateş çiçeği. Sonra 7 ateş çiçeğinden usulca gökyüzüne yükselen kendi ruhum. Sonra taşa damlayan kan. Sonra gökyüzünde dolunay, bahçede toprak kokusu, ürkütücü bir serinliğin içinde yüzen ağaçlar, katmerlenen kış gülleri, tazelenen nergisler, bedenimi parçalayan 7 kişi. 7 öfkeli yürek, nefret tarafından ele geçirilmiş 7 akıl, 7 keskin bıçak. Ne yaptıklarının farkında bile olmayan 7 zavallı Adem. Ve sonra taştaki kan. Canlı cansız ne kadar mahlukat varsa hepsini içine alarak koyulaşan o bir damla kan.